Çocuk Bahçesi. Sunan'ın Serçeleri. 11. ve son bölüm. Yazan Gülten Dayıoğlu. Uygulayan Mehmet Çeliker. Yönetmen Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Suna Gamze Gözalan, anne Gül Akelli, kunduracı Demiray Erül, yavru serçeler Arzu İpek Kaya, Neslihan Gürgün.
Çok çalışkan ama çok yaramaz, birazcık da savruk bir kızdı Suna. 10 yaşındaydı. Eli avuca sığmazdı bazen. Mahallesindeki erkek arkadaşlarıyla ayak topu oynamaya kalkıştığı bir gün, kaçan topu alayım derken hızla gelen bir kamyonun altında kalmamak için kendini yana fırlatmış, oradaki bir kireç kuyusuna düşüp ayakları yanmıştı. İpi süre hastanede yattı. Şimdi ise annesinin pencere kıyısına çektiği koltukta bütün gün oturup kitap okuyor, bol bol da düş kuruyordu. Kış sabahlarının birinde soğuktan yarı donmuş aç bir serçenin sanki beni içeri alın dercesine camı tıklatması, Suna'nın sıkıntılı geçen günlerini değiştirmiş, onlara renk katmıştı. Sonraki günlerde pencereye başka serçeler geldiler. Açılan pencereden odaya girip Suna'yla dost oldular. Hiç çekinmeden onun başına, omuzlarına, ellerine konmaya başladılar. Yaz aylarının başlamasıyla bu serçeler doğa buyruğuna uyup kırlara açıldılar yeniden. Ama çok sevdikleri Suna'yı büsbütün yalnız bırakmadılar. Sözleşip anlaştılar aralarında. Artık her hafta serçelerden biri geliyor, belki gelmiyor da Suna düşlere dalarak onu gelmiş gibi kabul ediyor. Bu serçeler birbirinden güzel ve ilginç öyküler, masallar anlatıp gidiyorlardı. Koca bir yıl tamamlanmak üzereyken Suna da yürümeye başlamıştı.
Yaptığım şu son hafta içindeki yürüme alıştırmaları bacaklarımı iyice güçlendirdi anneciğim.
Elbette canım kızım. Telat Bey çok iyi bir doktor. Şu gün ayakların üzerine basabilecek dedi, bastın. Şu gün ilk adımlarını acısız atabilecek dedi, attın. Hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmem.
Ben kendi payıma onu yemeğe çağırdığımız bir akşam kırlardan kendi elimle dolaşa dolaşa toplayacağım çiçeklerden ona bir demet sunmak isterim.
Ah, ne iyi düşünmüşsün. Bu gerçekten güzel bir şey olur.
Bugün belki 15-20 kez çıkıp indim merdivenleri. Sen çarşıda alışverişteyken bahçede gezindim. Yeniden yürümem, dolaşmam bir mucize sanki. Doktor amca bir mucizeyi gerçekleştirdi.
Yarın ister misin çarşıya birlikte gidelim?
İsterim.
Bakıyorum sağa sola pek dikkatli bakıyorsun.
Ne tuhaf anne. Şu çarşıyı gezerken kendimi adeta başka bir şehirde sanıyorum. Oysa değil, bu benim doğduğum şehir. Bu çarşıyı belki yüzlerce kez gördüm, bilirim. Ama bir yıl içinde her şey değişmiş sanki.
Haklısın kızım. Uzun bir ayrılıktan sonra insana öyle gelir. Yalnız bir şey daha var.
Ne?
Şöyle ayakkabıcılara doğru yürüyelim. Hem konuşuruz.
Peki anne.
Eskiden o pis kazadan önce çevrenle şimdiki gibi pek ilgilenmezdin. Bilmem yanılıyor muyum?
Yanılmıyorsun anne. Bazı şeylere bakar geçerdim, doğru. Şimdi ise en küçük ayrıntıları bile gözden kaçırmak istemiyorum. Sokakları, insanları, arabaları, herkesi, her şeyi özlemişim.
Biraz da şu vitrinlere bakalım mı?
Bakalım ama neden?
Yakında okula yeniden başlayacaksın. Geçen yıl aldığımız kunduralar bana biraz küçülmüş gibi geldi. Ayağını sıkmıyor mu yani?
Pek sıkmıyor.
Olsun, yenisini alalım. Şöyle güzel yeni bir ayakkabı.
Peki.
Gel şu dükkana girelim. Hem de kendi ayakkabını kendin seç.
Sen annelerin en iyisisin.
Yok canım, daha neler. Hadi gir içeri. Beğen bakalım.
Buyursunlar efendim.
Kızıma bir ayakkabı alacağız.
Hay hay efendim, nasıl bir şey olsun?
Kendisi söyleyecek.
Peki, bakın küçük bayan, şu sarı renk kundura nasıl? Saçlarınıza da uygun.
Hayır, şu kara parlak derili kırmızı fiyonklu olanını beğendim. Ne dersin anne?
Evet evet, iyi seçtin. Bence de o öbüründen daha güzel.
Ha tabii. Siz hangisini isterseniz oturun lütfen. Ayağınızdakileri de çıkarın. Bunları bir kez giyip deneyin.
Peki.
Abi bir dakika, ben giydireyim.
Aman Allah'ım. Vah yavrum vah.
Anne.
Dur kızım, bir şey yok.
Ben eve dönüyorum anne.
Yavrum, ayakkabıcı amca sana ayakkabılarını giydirecek. Onun için pantolonun paçalarını yukarı sıyırdı. Bir şey yok bunda.
Gidiyorum.
Hanımefendi, çok özür dilerim.
Zarar yok. Bir kaza geçirmiş, ayakları yanmıştı da.
Birden uyanıkları görünce boş bulundum. Üzüntümü, şaşkınlığımı belli etmemeliydim. Kırıldı, üzüldü, kaçtı zavallı. İnanın hiç istemezdim böyle olmasını.
İlk acıyı sizden tattı. Ama zararı yok. Zamanla alışır. Alıyoruz. Sarın lütfen ayakkabıları.
Tekrar özür dilerim. Özellikle cici kızınızdan.
Suna.
Efendim.
Yollarda beni arkandan koşturdun. Bakıyorum bir solukta gelmişsin, odana kapanmışsın gene. Bir yıldan beri o odadan, koltuktan hala bıkmadın mı kızım?
Bıkmadım.
Oysa seni parka götürecektim.
Bugün pembe serçenin yavruları masanı anlatmaya gelecekler.
Bak Suna.
Lütfen sus anne. Hiçbir şey söyleme bana. Serçelerimi bekliyorum.
Peki tatlım. Peki. Nasıl istersen.
Artık. Hani bana masal anlatacaktınız, unuttunuz mu?
Evet evet, sana son kez senin masalını anlatacağız Suna.
Çek çek çek. Yaramaz ama iyi yürekli bir kızcağız varmış. Mahallede en güzel oyunları o düzenlermiş. Adı Suna olan bu kız erkek çocuklardan daha hızlı koşarmış. Kavgalarda hep zayıftan yana çıkar, derslerine iyi çalışır, öğretmenini üzmezmiş. Ama annesiyle babasının öğütlerine hiç kulak asmazmış. Giysilerini evin içinde oraya buraya fırlatır, kitaplarını, defterlerini, çantasını hor kullanırmış. Top oynarken komşuların camlarını kırar, takılmak için babasının terliklerini, gözlüklerini saklar, annesinin mantosunun kol ağızlarını sımsıkı diker, terziye gidecek giysili kumaşların uçlarından keserek bebeğine giysiler yaparmış. Bir gün bu sevimli ve yaramaz kız, mahalledeki erkek çocuklarla ayak topu oynama hevesine kapılmış. Ama çocuklar onu oyuna almak istemiyorlarmış. Bu nedenle çocukların topunu kapıp kaçmış. Sonra onu oyuna almışlar. Topları komşu teyzenin bahçesine karşılığında Suna onu oradan almak için seyirtmiş. Dik bir yokuş başında top elinden kurtulmuş. Yokuş aşağı yuvarlanmaya başlamış. Yaramaz kız da onun peşinden koşuyormuş birden...
Evet, masalın burasını ben de biliyorum. Yaramaz kız birden kireç kuyusuna düşmüş. Çık çık çık. Şimdi sıra bende. Doktor en aşağı bir yıl yürüyemez demiş. Annesi ayakları yanık kızcağızı oturma odasındaki pencerenin önüne oturtmuş. Böylece o yaramaz kız oturduğu koltuğa sanki mıhlanıp kalmış. Mahallede arkadaşlarıyla koşup oynadığı günleri hatırlayıp gizli gizli ağlıyormuş. Bu duruma düşmesinde kimsenin suçu yokmuş. Tek suçlu kendisiymiş. Bu nedenle annesiyle babasına yaralarının acısından, iç sıkıntısından söz edemiyor, onların yanında ağlayıp sızlanamıyormuş. Birkaç ay çok sıkıntılı günler geçirmiş.
Daha sonra bütün dertlerini kışın pencere önünde ekmek kırıntılarını gagalayan serçe dostlarına anlatmaya başlamış.
Gerçekten öyle. Eğer serçe dostları olmasaydı yaramaz kız bunca yalnızlığa ve can sıkıntısına dayanamazdı.
İlk yazda serçeler kırlara açıldılar. Suna'nın aklına o zaman çok güzel bir şey geldi.
Neydi o? Hadi açıkla da anlamayan kalmasın.
Suna'nın aklına masal düzenlemek ve düzenlediği masalları serçe dostlarının ağzından kendi kendine anlatmak geldi. Böylece kendini avutarak anasıyla babasını üzmeden ayaklarındaki yaraların iyileşmesini bekleyecekti.
Doğru. Yaramaz kız bir hafta düşünüp düzenlediği masalları masal günü kendi kendine yüksek sesle anlatmaya başladı.
Yalnız kendine değil, bu masalları serçelerden öğrendim, dinledim diyerek bazı akşamlar annesiyle babasına da anlatıyordu. Annesi onun bu tutumuna üzülüyor, zaman zaman serçeler masal anlatmazlar, bunları sen kendin uyduruyorsun diyerek çıkışmak istiyordu kızına. Ama yaramaz kız kurduğu oyunun bozulmasını istemiyordu. Onun için de annesini susturuyordu.
O günler neyse ne, ama bugün annesi haklıdır. Yaramaz kızın yaraları iyileşti. Artık eskisi gibi yürüyebiliyor. Yakında okula yeniden başlayacak. Kunduracı onun ayaklarındaki kapanmış yaraları görüp de irkilince buna büyük tepki gösterip dükkandan kaçmamalı, annesinin ardından koşturmamalıydı. Kaza herkesin başına gelebilir. Bütün sakatlar, yaralılar ortalıktan kaçışmaya kalkışsalardı dünya ne duruma dönerdi? Ya da bütün sakatlarla yaralılar kendi kendilerini bir yere hapsetselerdi, kimsenin içine çıkmasalardı, her şey ve herkese küsselerdi, onları sevenlerin durumu ne olurdu?
Kaldı ki Suna daha önce yaralarının acısını çekerken bile o acıları içine gömerek annesiyle babasına belli etmekten kaçınmış, kendine bir masal dünyası kurup o masallarla hem kendini hem annesiyle babasını avutmak, yatıştırmak istemişti.
Kısacası annesi onun serçeli düşlerden uyanmasını, artık masallar dünyasından sıyrılıp gerçeğe dönmesini isterken yerden göğe haklıdır.
Öyle mi dersiniz?
Öyle diyoruz.
Öyle diyoruz. Cik cik cik cik cik. Ve sana hoşça kal derken iyilikler, başarılar diliyoruz. Kışın pencerene yine geleceğiz.
Bizi unutma.
Unutur muyum hiç sizleri? Havalar soğuyunca, kar yağınca ne zaman gelseniz şu pencerede ekmek kırıntıları bulacaksınız. Ben o zaman okulda olurum herhalde. Üstlerine kar yağmasın, kaptaki su soğuktan donmasın diye pencereyi biraz aralık bırakacağım. Yiyeceklerinizi şu masanın üstüne koyacağım. Böylesi daha iyi. Yemek pişiriyorsun galiba anne. Kolay gelsin.
Sağ ol kızım. Öğlene sigara böreği yapıyorum. Seversin.
Severim. İçimden aşağı inmek, sana sarılmak geldi.
Gel tatlım.
Benden son kez çok kısa bir masal daha dinlemek ister misin?
Bütün öykülerin, masalların güzeldi. Dinlerim elbette.
Biliyor musun, yukarıda son kez pembe serçenin yavrularıyla konuştum.
Ya evet, konuşacaktın. Masal anlatacaklardı.
Bana masal dünyasıyla ilişiğimi keserek artık gerçeğe dönmemi söylediler. Yeterince oyalandın, şimdi derslerine çalış dediler. Böyle olmasını sen de istiyor musun? Babam da istiyor mu?
İyi yürekli kızım, akıllı kızım, sabırlı kızım. İstemez miyiz?
Masal dünyasında kalmak kötü mü o kadar?
Değil elbette. Gerçi masal kurma, yaratma yeteneği de önemli bir şeydir. Herkeste bulunmaz. Bulunanlarda iç dünyanın, kafa yapısının zenginliğini gösterir. Ama gerçekleri görmek, yeni bilgiler edinmek, gerçekler üzerinde düşünmek daha önemlidir.
Serçelerin dile gelip masal anlatamayacaklarını ben de biliyordum. Ne var ki onlarla kış boyunca kurduğum dostluğu bu biçimde sürdürmek hoşuma gidiyordu. Böylece bacaklarımın acısını, yalnızlığımı ve can sıkıntısını unutup avunuyordum. Masallar bitti anneciğim.
Bence öyküler, masallar hiç bitmez. Masalsız, öyküsüz dünya kupkuru bir şey olur.
Aa, pencereye bak anneciğim.
Abi serçe.
Hem de geçen kış pencereme gelen ilk serçe, tanımadın mı?
Tanıdım, tanımaz mıyım? Evet, o ta kendisi.
Merhaba kara kanat.
Sanki sana Allah'a ısmarladığa gelmiş.
Güle güle kara kanat. Kısmetse kışın gene görüşürüz.
Gitti bak.
Gitti.
Bunun ve arkadaşlarının pencereye gene geleceklerine hiç kuşkun olmasın.
Kuşkum yok ki zaten.
Ah bu kuşlar. İnsana alışmasınlar. Döner dolaşır gene gelirler.
Diyorum ki bu kış yalnız ekmek kırıntısı vermeyelim onlara. Başka şeyler de verelim.
Haşlanmış buğdaya, arpaya ne dersin?
Çok iyi derim.
Akşama baban gelince ona da söyleriz bunu.
Bir şey soracağım.
Sor canım.
Ben o masalları anlatırken babamın gözleri bir noktaya neden dalar giderdi?
Sanırım hem üzüldüğü hem sevindiği için. Kızının kendisine serçelerden dost, arkadaş yaratması ve masal yaratma gücü sevindirirdi onu. Kolay değildi bu. Kızının acılarını, yalnızlığını belli etmemek için başvurmak zorunda kaldı bu yola, üzülürdü aynı zamanda. Şöyle desem daha doğru. Anneler ve babalar çocuklarını büyük insanlar gibi uslu uslu oturur görmek istemezler. Onları hareket halinde gezer, oynar, koşar görmek isterler. Doğa da bunun böyle olmasını gerektirir Sunacığım. (Gülüyor)
Tuna'nın Serçeleri adlı oyunumuzun 11. ve son bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.